Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Elhamdülillah Mevlid Kandilini idrak ettik. Rebiül Evvel ayının 12'sinde doğan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlidini idrak ettik. Bu haftada Mevlid Kandili haftası olarak kutlanıyor. Hepinizin Mevlid Kandilini ve bu haftayı kutluyoruz. Sizlerden bize gelen sorulara malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle, dinleyicimiz şöyle yazıyor. Kibir putunu nasıl yıkabiliriz? Bizden büyüğe, küçüğe, alime, cahile karşı değil, bizzat denk olduğu halde ilim irfan olarak daha çok bilgili olsak da karşıdaki bizden daha yüksek bir yere gelmişse ve hatta öğrencisi konumuna düşeceksek ya da öğrencinizin öğrencisi olacaksak, konu anlaşılsın diye misal vermeye çalıştım diyor. Böyle bir durumda dahi haset etmeden, kibre düşmeden nasıl yapabiliriz? Dinimizce bunun reçetesi nedir diye soruyor değerli hocam.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi kibrin en büyük sebebi insanın kendinde bir varlık görmesidir. Eğer insan kendinde bir varlık görmezse kibrin oluşmasına da bir sebep kalmamış olur. Oysa insan dediğin şey Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden oluşan bir varlıktır. Bizde bize ait hiçbir şey yok. Neyimiz varsa Cenab-ı Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Ondandır. Böyle olunca da sana ait olmayan bir şeyle kibirlenmek akıllı kişinin yapacağı bir iş değildir. Onun için kendinde bir varlık görmeye başladığı zaman insan azmaya ve başkalarını küçük görmeye, kendisini büyük görmeye başlar. Oysa her an, her lahza Allah'a muhtacız. Her nefes, yani nefesi böyle bildiğiniz kadar bölün. Her nokta Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtacız. Sağlığın kıymetini, sıhhatin kıymetini hasta olanlara sormak lazım. Gençliğin kıymetini yaşlılara sormak lazım. İmkanın, malın, mülkün kıymetini zenginlikten fakirliğe düşmüş olanlara sormak lazım. Cenab-ı Allah sayısız nimetlerle bizi perverde etmiş. Verdiği nimetlerden bir tanesini alınca bizim adeta hayatımız kararıyor. Bakın, bir göz nimeti var, onunla bütün kainatı görebiliyoruz. Yani en azından bakıyoruz. Görebilmek bir iddia da. Ama bir an görme yetisini kaybedince insan dünyası kararıyor. O zaman ne kadar büyük bir nimet içerisinde olduğunu hatırlıyor. Dolayısıyla insanın önce kendisini şuna ikna etmesi lazım. Bende bir şey yok. Ne varsa Allah'ın. Öyle olunca da Allah'ın verdikleriyle Allah'ın kullarına karşı kibirlenmek asla akıl sahibi, idrak sahibi, izan sahibi bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Diğer noktadan da kibir sevgisizlikten kaynaklanır. Yani Allah bizi muhabbetten yarattı. Yani Cenab-ı Allah bilinmek, ibadet olunmak murad etti, muhabbet etti. İnsanoğlunu yarattı, kainatı yarattı. Binaenaleyh muhabbet, sevgi olmadığı sürece bir insanda onun mümin olması, cennete girmesi mümkün değil. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Siz diyor iman etmedikçe لَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Şimdi bu birbirinizi sevmedikçe ifadesi sevginin tek başına bir taraftan var olması bizi iman etmiş hale getirmiyor. Çok önemli bir nokta burası. Ben sizi çok seviyorum Basri Hocam, Allah için. Peki benim sizi sevmem, cennete girmem için yeterli mi? Değil. Sizin de beni sevmenizi temin etmem lazım. Ancak o zaman birbirinizi sevmiş olmadıkça ifadesindeki birbirinizi sevme karşılıklı olarak sevgi tahakkuk etmiş olur. Ben size karşı kibirlensem siz beni sevmezsiniz ki. Dolayısıyla bir Müslümanın sadece, şimdi ben gençlerden zaman zaman duyuyorum, ben kimseyi sevmeye mecbur değilim.
Evet, maalesef.
Oysa yani bırak herkesi sevmeye mecbur olmayı, herkese kendimizi sevdirmeye mecburuz. Şimdi kibirli olunca nasıl muhatabın seni sever? Hani sevmeyi bir derece anlarım. Zorlar insan kendini sevmek için. Ya ben Basri Hoca'yı sevmeye mecburum, bütün Müslümanları sevmeye, bütün insanları sevmeye mecburum diye böyle kendime telkin vere vere belki bir mesafe kat edebilirim. Ama karşımdaki Müslümanı, karşımdaki insanı beni sevecek hale nasıl getirebilirim? Bu düşündürücü bir nokta. Yani mesela herkese para dağıtsam, herkese gülücük dağıtsam, beni sever mi insanlar? Zannetmiyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyorlar ki, siz insanlara inneküm len tesaunen nase bi emvalikum. Siz insanlara mallarınızla yetemezsiniz diyor. 8 milyar insan var hocam. Hangi birine kaç kuruş paran var ki senin vereceksin? Ama diyor, kalplerinizle insanlara yetebilirsiniz. Velakinnekum tesaunuhum bi kulubikum. Dolayısıyla bir kalp diplomasisi yürütmek gerekiyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz burada imdadımıza yetişiyor. Hadisin devamında diyor ki, size bir şey söyleyeyim mi diyor. Onu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Nedir o? Aranızda selamı yayınız diyor. Yani selamı yaymak da gelene geçene Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah desem insanlar beni sever mi? Hele de günümüz Türkiye'sinde bu adam selam veriyor, muhakkak bir beklentisi vardır diye uzak dururlar. Oysa selamın anlamı benden sana zarar gelmez. Basri Hocam, ben bu dünyaya Allah'a kulluk edip ahireti kazanmak, cennete girmek için çabalamak üzere geldim. Dolayısıyla cennete girmek benim en büyük idealim. Bu idealimi gerçekleştirebilmek için de seni sevmeye mecburum. Senin de beni sevmeni sağlamaya mecburum. Onun için benden sana zarar gelmez. Ben senin iyiliğini, ben senin hayrını kendi iyiliğimden önce tutarım. Ha, bu çok zor bir aşama. Yani şimdi diyelim ki ikimiz de işsiziz, güçsüzüz. İşe ihtiyacımız var. Bir tane iş var, açık bir pozisyon var. Sen de ben de o işe müracaat ediyoruz. Şimdi insan olarak içimizden ne geçiyor? Bu işi ben alayım da çoluğuma çocuğuma buradan ekmek götüreyim. Fakat kalbim bana demeli ki, evet doğru diyorsun. Sen bu işi elde edersen çoluğuna çocuğuna buradan ekmek götürürsün. Ama kardeşini kendinden üstün tutmalısın. Onun bu işi almasını kendin almana göre daha sevimli kabul etmelisin. Ne olur böyle olunca? Ben onunla yok edici, yıkıcı bir rekabete girmem. Tamam, esbaba tevessül, yani sebeplere sarılınız. Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Sebep neyse sen de müracaat et, ben de müracaat edeyim. İnşallah sen kazanırsın. Yani Allah senin kazanmanı murad etmişse sen kazanırsın. Sen kazandığında ben üzülmem. Yani sen kazandın diye üzülmem. Ha, ben alamadım diye işsiz kaldığım için üzülürüm bir insan olarak. Ama sen kazandığın için de sevinirim. Ben böyle düşündüğümde takdir değişir mi? Değişmez. Ama ben böyle düşündüğümde her halükarda kazanmış olur. Binaenaleyh kibir sevgisizlikten kaynaklanan, insanın kardeşini, hem cinsini sevememesinden kaynaklanan bir problemdir. Onun için kibirle mücadele etmenin en önemli yollarından bir tanesi de herkese Yunus Emre'nin dediği gibi sevgiyle, muhabbetle sevelim, sevilelim. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü ilkesiyle hareket etmek gerekir. Yoksa bu dünya bir imtihan yurdu. Hakikaten bu imtihan yurdunu ahiret bakışıyla değerlendirerek bu dünya sürgününü tamamlamakla memuruz. Yoksa burada kalıcı, ebedi değiliz. Kalıcı olsaydı Sultan Süleyman kalırdı. Bazen insanda böyle bir şey de oluyor. Yani benden sonra benim namım devam etsin, yürüsün. Yok öyle bir şey yani. Çok nadirdir, milyonda birdir dedesinin dedesinin ismini bilenler. 60-70 senede her şey unutulup gidiyor. Onun için ebedi olan Allah'a kulluğumuzdur. O kulluk imtihanını, mücadelesini vermekle meşgul olan bir insanın kibretmeye vakti olmaz. Kibir boş adam işidir. Boş teneke işidir. Dolu olan o yere basar. Havalarda görüntü vermeye çalışmaz. Mamafi Allah'a sığınmak lazım. Kibirden, kibrin afetlerinden Allah'a sığınmak lazım. Çünkü kibir çok sinsi bir hastalıktır. Çok sinsi bir mikroptur. Bazen bir bakışla ifade edilir. Bazen bir sözle. Bazen bir kardeşinizin sözünü keserek. Yani sen sus. Sen konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Konuşacak olan benim. Benim sözüm değerli. Anlamına gelecek bir ifadedir bazen söz kesmek. Onun için bilerek bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlardan Cenab-ı Allah'a sığınırız. Rabbim affeylesin, mağfiret eylesin. Ancak kibir çok çok ağır bir günahtır. Yani Cenab-ı Allah, büyüklük, kibir bana mahsustur. Kim benimle bu noktada boy ölçüşmeye kalkarsa onu düşman bellerim diyor. Cenab-ı Allah'ın düşmanı olanın da iflah olması mümkün değil. Çünkü şirkin de sebebi o büyüklüktür. Büyüklük taslamaktır, kibirdir. Onun için İmam Rabbani Hazretleri'nin güzel bir tespiti var. Baktım diyor, günahlar içerisinde en bağışlanmayacak olan diyor kibirdir diyor. Yani şimdi adam namaz kılmıyorsa kibrinden namaz kılmıyor. Önemli olan benim diyor ya. Ben memnun olmam lazım diyor. Yani şimdi ben, Allah bana 24 saat vermiş. Bunun bir saatini Allah'a niye ayırayım? Allah muhafaza etsin. Bunun için kibirden kaçınmaya, kibrin küçüğü büyüğü olmaz. Allah muhafaza etsin. Cümlemizi muhafaza etsin.
Amin. Değerli hocam, şimdi namazla ilgili iki soru var. O yüzden ikisini beraber okumak isterim. Namazda abdesti bozulan kişi namaza nasıl devam edecek diye soruyor. Baştan mı başlamalı yoksa kaldığı yerden mi devam edecek? Devamında resimli yerde namaz kılınır mı? Bazı evlerde fotoğraf oluyor. Namaz kılmak buralarda caiz mi diye soruyor dinleyicimiz.
Şimdi tabii namazda abdesti bozulan bir kimse, özellikle de cemaatle namazını kılıyorsa, ki erkeklerin cemaatle namaz kıldığını varsayarız, derhal en yakın yerden abdest alıp namazı bozacak, yani abdest için zorunlu hareketlerin dışında başka bir şey yapmadan cemaate katılması gerekir. Buna lahik diyoruz. Yani abdestli başlamış namaza, iki rekat kılmış, abdesti bozulmuş, gitmiş abdest almış gelmiş, cemaat dördüncü rekattayken dördüncü rekata yetişmiş. Yani dördüncü rekatın sonuna yetişmiş. Dolayısıyla iki rekatı cemaatle kılmıştı, iki rekatlık bir sürede abdest ile geçti. Sonunda cemaate yetişti veya yetişemedi. Şimdi cemaatle başladığı için cemaat sevabını da kaçırmama adına abdestini olabildiğince en yakın yerden alıp kaldığı yerden namazına devam eder. Sanki imamın arkasında cemaatle namaz kılıyormuş gibi devam eder ve kılamadığı namazları böylelikle tamamlayarak selam verir. Hem namazı tamamlanmış hem de cemaat sevabını kazanmış olur. Ama eğer bu arada camiden çıktığında biriyle konuşmuş, efendim avret mahalli açılmış ve namazda olmaması gereken herhangi bir şey meydana gelmişse, o zaman onun namazı da bozulmuş sayılır. Binaenaleyh namazını tekrar sıfırdan kılması gerekir. Bundan dolayıdır ki Selahattin camilerinde cemaatin arka tarafında bir çeşme olur, bir su olur. Abdesti bozulan hemen oradan abdestini alır, kaldığı yerden devam ederlermiş. Bu kadınlar için biraz zor. Çünkü ellerini, kollarını yıkamaları için açmaları gerekiyor. Açınca da avret mahalli açılmış olacağı için namaz bozulmuş olur. Ama erkekler için, dediğim gibi, eğer namaza mani başka bir şey söz konusu olmamışsa, sadece abdestin bozulması namaza bir ara vermek olarak kabul edilir. En kısa sürede abdestini alıp kaldığı yerden devam ederek namazını tamamlamış olur. Namazı da bozulmuş gibi hareket ederse bu sefer cemaat sevabını kaçırmış olabilir. Bunun için cemaat sevabını kaçırmama adına cemaatle başlanmış olan bir namazda efendim abdestinin bozulduğu söz konusu olsa derhal abdestini kaldığı yerden devam etmek üzere alır. Böylelikle namazını sürdürür. Diğer meseleye gelince, resim meselesi özellikle de tevhid akidesi açısından üzerinde çok durulması gereken bir meseledir. Cenab-ı Allah kendinden başka her şeyin yok olacağını, küllü şeyin halikün illa vecehe, Allah dışında her şeyin yok olacağına hükmetmiştir. Binaenaleyh resim bir şeyi yüceltmek, ebedileştirmek üzere konulmuşsa, bu tevhid akidesi açısından bir sıkıntı kabul edilmiştir. Mesela evin girişine, salonun ortasına, yukarıya adam işte babasının, dedesinin, paşa dedesinin bir portresini koymuş. Adeta buranın kralı benim der gibi onu asmış bir kenara. Bu tür resim kullanımı, tablo asılması meselesi, tevhid akidesi, yani Allah'ın birliği ve yegane kainatın sahibi, her şeyin sahibi oluşuna inanma inancı açısından problemli görülmüş. Bundan dolayı resim yapmak yasaklanmış. Yani suret çizmek yasaklanmış. Bunun illetinin Allah'ın yaratmasına bir benzerlik iddiasıyla bir teşebbüste bulunmaktan dolayı mı haram kılınmıştır? Yoksa yapılan surete, resme bir uluhiyet atfedilmesinden dolayı mı yasak kılınmıştır? Bunlar fukahamız, alimlerimiz arasında tartışılmıştır. Ama resim yapma işine pek sıcak bakılmamıştır. Hadi eğitim amaçlı vesaire filan amaçlı olarak resimlerin kullanılması, işte bugün vesikalık deniyor. Vesikalık ne demek? Belge hüviyetinde. Belge hüviyetinde resimlerin çekilmesi vesairesi, bunlar da artık hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Ama o resimleri evin sağına soluna asmak, özellikle de namaz kılarken secde edilecek yönde bunların bulunması hiç uygun bir durum değildir. Ama mecburen bir yerde namaz kılmak zorundasınız ve böyle efendim sağda solda resimler var. O zaman mecburiyetin hükümleri burada geçerli olur. Onun dışında zaten Müslüman bir evde ulu orta duvarlarda asılı resim görülmez. Belki hatıra olsun diye bir fotoğraf albümünde saklanan birkaç tane resim bulunur. Onun haricinde böyle resim çektirmeyi de bir olmazsa olmaz ritüel haline getirmemek lazım. Çünkü bu tür aşırı resimcilik bir yönüyle insanın hatıralarda kendini kaybetmesine, bir yönüyle de hatıralarda da olsa kendi varlığını ölümden sonra da sürdürme hevesine delalet eder. Oysa biz bu dünyaya bir imtihan için geldik. İşimiz belli, görevimiz belli. Yani bir usta çağırıyorsunuz, evinizde bir tadilat yaptırıyorsunuz. Şimdi tadilat yaparken de sağda solda resimler çektiriyor. Kardeşim senin vazifen burada resim çektirmek değil, işini yap. Sonra işine bak. Biz de bu dünyaya işimizi yapmak üzere gelmişiz tabiri caizse. Bu işimizi doğru ve ciddi yapmanın endişesi içerisinde olmamız lazım. Kardeşimiz de haklı olarak bu işimizin en temel noktası namazdır. Namazda hassasiyet gösterilmesi gerekir. Putların olduğu, heykellerin olduğu, resimlerin olduğu bir ortamda namaz kılmak doğru değildir. Hele zaten yani özellikle de öyle bir resme yönelik namaz kılınması halinde Allah muhafaza eylesin. Orada çok daha büyük bir tehlike söz konusudur. Allahu alem.
Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle yazıyor selamdan sonra. Hanefi mezhebine göre yaşayan birisiyim. Evlenmeyi düşündüğüm kişi selefi olduğunu belirtti. Görüşmelerimizde Vaka suresinin okunuşu, kabirde Kur'an okumak ve Mevlid kandili gibi konularda mezhep farklılığından doğan görüş ayrılıkları yaşadık. Kendisi ibadetlerine bağlı biri olduğu için evlenmek istiyorum fakat kafam kararsız demiş, karışık. Bu hususta Hanefi bir kişiyle Selefi birinin evlenmesi uygun mudur? İleride doğacak çocukların dini eğitimi ve ameli nasıl şekillenecek, nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz diye bitiriyor.
Şimdi önce şu meseleyi bir izah etmek lazım. Hanefilikle Selefilik birbirine zıt kavramlar değil. Hanefi mezhebi ve diğer mezheplerimiz, yani Şafisi olsun, Hanefisi olsun, Malikisi olsun, Hanbelisi olsun, bu dört mezhebimiz bugüne kadar devam eden ve ümmeti Muhammed'in kahir ekseriyetinin, yani 2,5 milyar bir İslam alemi söz konusuysa, bunun %90'ı bu dört mezhepten birine bağlı olarak amellerini, günlük eylemlerini, yaşantılarını düzenliyorlar. Ve bu dört mezhebin dördü de selef mezhebidir. Selef ne demek? Geçmiş alimlerimiz, ilk dönem alimlerimiz demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde en hayırlı çağ içinde benim bulunduğum çağdır diyor. Sonra bizi takip edenler, sonra bizi takip edenleri takip edenler. Dolayısıyla üç nesilden bahsediyor, üç kuşaktan bahsediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Sahabe nesli, tabi'in nesli ve tebe-i tabi'in nesli. Bu dört mezhep, günümüze kadar gelen bu dört mezhep ki bu dönemde, yani bu üç neslin, üç kuşağın olduğu dönemde farklı farklı onlarca, yüzlerce, binlerce mezhep var. Ama bugüne kadar bu dört tanesi ümmetin genel kabulüne mazhar olarak gelmiş. Şimdi bu dört mezhebi devre dışı bırakarak biri, ben selefiyim. Yani ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dönemindeki gibi direkt peygambere sorarım. Veya tabi'in döneminde olduğu gibi direkt sahabiye sorarım. Veya tebe'in tabi'in döneminde olduğu gibi tabi'ine sorarım. Ben o döneme kendime ait hissediyorum diye bir iddiada bulunsa, bu kuru bir iddiadan ibarettir. Çünkü bugün yaşayan biri aradaki 15 asırlık müktesebatı bir kenara bırakarak ben ilk dönemdeki Müslümanların yaşadığı kriterlere göre yaşarım dediğinde, oraya aradaki 15 asırlık Müslümanları bir kenara bırakarak ulaşamaz. Yani sen selefim, selef gibi yaşayacağım diyorsan ya Hanefi olacaksın, ya Şafii olacaksın, ya Maliki olacaksın, ya Hanbeli olacaksın. Çünkü bu imamlarımız Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini bize bizim yaşayabileceğimiz, uygulayabileceğimiz pratik hale getirmiş, adeta bir reçete olarak sunmuşlardır. Şimdi bazen şöyle de bir polemik oluyor Basri Hocam. Peygamber döneminde mezhep mi vardı? Dolayısıyla ben selefiyim, ben mezhep takmam. Kardeşim, bütün mezheplerin derdi, bu dört mezhebin dördünün de derdi, bizi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e taşımaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in döneminde onun etrafında sahabe olduğu için mezhebe ihtiyaç yok. Direkt Hazreti Peygamber'e neyi sormak istiyorlarsa soruyorlar.
Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Selefi olabilmen için şu anda, yani o dönemde yaşaman gerekiyordu.
Evet. Veya o dönemde yaşamış olan birine tabi olman lazım.
Evet.
İşte o dönemde yaşamış olan, selef döneminde yaşamış olan da bu dört mezhep. Bu dört mezhep yine bize kurumsal olarak nakledilen, yani sağlam kitaplarla nesilden nesile aktarılan mezhepler. Yoksa az önce de ifade ettik, onlarca, yüzlerce, binlerce mezhep var belki. Ama unutulmuş, takipçisi kalmamış, kitaplara geçmemiş. O da bir Allah'ın lütfu, nimeti. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki, herhalde kızcağız Hanefi olan. Ben öyle anladım ama.
Yani tam emin değilim hocam.
Neyse, önemli değil. Önemli, yani kız evet. Veya erkek. Yani biri Hanefiyim diyor, öbürü Selefiyim diyor. Evet. Şimdi Selefiyim diyen ne demek istiyor? Ben diyor, mezhep filanla uğraşamam ben diyor. Ben doğrudan, belki de ofludur yani, Allah'a bağlıyım diyor herhalde. Yani ben doğrudan Allah'a, peygamberine bağlıyım. Yani keşke, ama olmaz yani, mecburen Allah'a, peygambere gidebilmen için, yani Kur'an-ı Kerim'e gidebilmen için elimizdeki Kur'an metinlerine, Kur'an kıraatine bu alimler üzerinden ulaşabiliyoruz. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki namazla ilgili, ben nasıl namaz kıldımsa diyor, siz de öyle namaz kılın diyor. Yani beni görüyorsunuz, namazı nasıl kılıyorum, siz de öyle kılın. Biz de anamızı babamızı namaz kılarken gördük, biz de öyle kılıyoruz. Yani şimdi anamı babamı atla, dedemi atla, nenemi atla. Nasıl ben Hazreti Peygamber'in, kayıt mı vardı, video mu vardı o dönemde de bugüne nakledilen? Dolayısıyla bu cahillikten başka bir şey değil. Binaenaleyh böyle bir cahillikle kurulacak olan evlilik yürür mü yürümez mi, onu herhalde her aklı başında olan takdir eder. Bu biraz cahillikten kaynaklanan, biraz efendim yol yordan bilmemekten kaynaklanan bir iddia. Hatta bir hikaye anlatırlar, bir menkıbe anlatırlar. İşte bu selefi olduğunu söyleyen zat gibi bir zat, yani selefi demek ben mezhepleri filan, yani direkt Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkartırım diyen biri bir mahkemede hakim olmuş. Kadı efendi olmuş. Bir kadıncağız da bir meselesini mahkemeye taşımak zorunda kalmış. Şimdi bu sözde kadı efendi de kadınla dalga geçer mahiyette. Sana Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden mi cevap vereyim, yoksa Hanefi mezhebinden, Şafii mezhebinden mi cevap vereyim diye, böyle dışarıdan bakınca çok tumturuklu, böyle albenili bir cümle kurmuş. Belli ki kadıncağız, irfan ehli bir kadıncağız. Demiş ki, bak demiş kadı efendi, sen bana demiş Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden Ebu Hanife nasıl anladıysa öyle cevap ver demiş. Yani sen Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden anlıyorsun da Ebu Hanife Tevrat mı okudu, haşa? Bu iddia çok, yani affınıza sığınarak söylüyorum, çok ağır ve terbiyesiz bir iddia. Yani haşa bizim imamlarımız Ebu Hanifeler, İmam Şafiler, efendim Ahmed İbni Hanbeller, İmam Malikler, bunlar hayatlarını Allah'ın dini için harcamış olan insanlar. Yani onların Kur'an'la olan, Hazreti Peygamber'in hadisleriyle olan ilişkisi bu dünyada herhangi birinin ulaşabileceği bir seviye değil. O Kur'an'ı anlamamış olacak, o Hazreti Peygamber'in sünnetini anlamamış olacak da bugün yeni yetme biri kalkacak. Bu imamlarımızla ilgili onlar anlamadılar ama ben selefiyim, ben anlarım. Dolayısıyla mezhebe filan ihtiyaç yok. Çekilin aradan, bırakın bakın nasıl içtihat oluyor, göstereyim size. Bu çok küstahça bir tavır. Aklı başında bir insanın göstereceği bir tavır değil.
Hocam, bunun bir İngiliz projesi olduğu söyleniyor, selefizmin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ya İngiliz de olur, Fransız da olur, Alman da olur. Her türlü proje olabilir. Önemli olan Müslümanın aklını, kalbini beraberce çalıştırabilmesi. Dolayısıyla sapıtmaya müsait bir ortam olunca onu kullanmak isteyenler çok olur. Yıllarca önce bir kitapta okumuştum. Bir hocamızın tespiti. Şimdi tabii toplumlar için din önemli. Dini sulandırdınız mı, artık o toplumu istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz. Dini tartışma alanına çektiniz mi, çok tehlikeli bir alandır. Artık toplumdaki dini duygular dejenere olur, sulanır ve o insanlar, ya kardeşim din dediğinde tartışılan, işte herkesin kafasına göre bir şeyler söylediği bir alan, çok da öyle büyütmemek lazım gelir diye dini duygularını kopardığınız zaman bir toplumun, onun milli duygularını da yok edersiniz. Mesela öyle diyorlar, yani Avrupa'da özellikle de Balkanlar'da bir takım kavimler, onlar Türk asıllıydılar ama dinlerini değiştirdikleri için şimdi adamlara Türk desen bana niye küfrediyorsun der, sana dava eder. Onun için bu milleti millet yapan temel unsur din olduğu için, bu milleti dininden soyutlamak için her akşam, bir aralar öyleydi, televizyonlarda din tartışılırdı. Bazı hocalarımız da, ya kardeşim yok mu bu dini savunacak bir kimse diye, ister istemez kendilerini mecbur hissederek çıkarlardı bu televizyon programlarına. Oysa din tartışılmak üzere değil, yaşanmak üzere gönderilmiştir. Binaenaleyh Osmanlı'da medreselere dadanan bir takım müsteşrikler, işte medrese talebelerinin kafalarını çelmeye çalışırlar. Ama her defasında bizim alimlerimiz, hocalarımız böyle diyorlar diye çok sert tepki gösterirler. Fakat İslam dünyasının bazı yerlerinde bu farklı düşüncelere bir zemin bulunca oradan hareketle dini tartışma alanına çektiler. Ve maalesef de bu tartışmanın kimseye bir faydası olmadı. Şimdi gençlerimize bakıyoruz. Din denilince akıllarına öyle desen de olur, böyle desen de olur. Kur'an'dan kopmuş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından kopmuş bir İslam ortaya çıkmış gibi görünüyor. Onun için tekrar Kur'an yoğun, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını öğrenmeye yönelik bir seferberlik yürütmek durumundayız. Bütün alimlerimiz, onlar Allah'ın seçkin kullarıdır. Dini muhafaza için Allah'ın istihdam ettiği kullardır. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki biz diyor bu Kur'an'ı indirdik ve onu yine biz koruyacağız diyor. Neyle koruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i? Alimleriyle koruyor. Yani alimlerimiz olmasa, hocalarımız olmasa, din düzgün bir şekilde nesilden nesile aktarılmasa, Allah muhafaza eylesin, geride ne millet kalır ne vatan kalır. Onun için bizim en değerli varlığımız dinimizdir ve onu koruyacak en değerli mekanizma da alimlerimizdir. Kitaplarımızda şöyle bir ifade geçer Basri Hocam. Hocaların, alimlerin gıybetini yapmayın.
Evet.
Niye? Sıradan bir insanın gıybetini yaparsın. Ne olur? O insana karşı işte toplumda bir nefret oluşur, bir memne oluşur. Ama alimlerin, hocaların, imamların gıybetini yaptığın zaman dine karşı bir nefret oluşuyor. Allah muhafaza etsin. Bu nokta çok hassas bir nokta. Buna gayret etmemiz lazım. Ve dini tartışma alanına değil, doğru, düzgün, saf kaynaklarından, temiz kaynaklarından öğrenme seferberliğine girmemiz lazım. Bunun da en sağlam yollarından biri mezheplerimizin üzerinden bağlılığımızı koruyarak dini yaşamaktır. Evet.
Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.